Ayrım 34.
Avrupalıların varsayımlarından çıkarılan belirtiler diyorum. Çünkü orada varsayım olan şey Rus çocuğunca hemen belirt olarak alınır. Hem yalnızca çocuklarımızda değil, profesörlerimizde de görülür bu hal. Çünkü günümüzde Rus profesörleri çoğunlukla birer çocuktur. Bu yüzden bütün varsayımları atlıyorum. Şimdi istediğimiz nedir? Sana kendimi, yani ne biçim bir insan olduğumu, neye inandığımı, umutları elden geldiğince çabuk anlatmalıyım. İkimiz de bunu istiyoruz, değil mi? Bunun için önce şunu açık açık söyleyeyim. Tanrı'yı olduğu gibi bütün sadeliğiyle kabul ediyorum. Ama şunu da belirtmeliyim. Eğer Tanrı varsa, gerçekten de dünyayı O yaratmışsa, onu Öklit geometrisine göre kurduğunu, insan aklınınsa ancak üç boyutu kavrayabilecek güçte olduğunu kesinlikle biliyoruz. Gel gelelim, bundan kuşku eden geometriciler, filozoflar her zaman olmuştur, şimdi de vardır. Hem en seçkinlerinden bile çıkıyor böyleleri. Dünyanın, ya da daha genel alalım, bütün evrenin Öklit geometrisine uygun yaratıldığından kuşku etmekten başka, Öklit'e göre yeryüzünde hiçbir türlü kesişemeyecek paralel doğruların sonsuzlukta bir yerde kesişebileceklerini hayal etmeye bile cüret gösteriyorlar. Şuna karar verdim canım, daha bunu bile anlayamıyorsam, Tanrı'ya akıl erdirmekten çok uzağım demektir. Bu tür sorulara yanıt bulacak yetenekte olmadığımı, ancak Öklid'i anlayabilecek dünyasal bir zekam olduğunu kabul ediyorum. Dünyadan ötede sorunları çözmek kim, ben kim öyleyse. Sana da salık veririm bunu Alyoşacığım. Böyle şeyleri, hele Tanrı var mı yok mu, hiç düşünme. Ancak üç boyutu kavrayabilecek bir zeka için çok derin sorunlardır bunlar. Bu nedenle Tanrı'yı seve seve kabul ediyor, üstelik onun hikmetine, hiç akıl erdiremediğimiz amacına, hayata, hayatın anlamına, sözde hepimizin katılacağı sonsuz yaşama, evrenin yöneldiği, Tanrı'ya götüren kutsal sözlere, hepsine, evet hepsine inanıyorum. Bu konuda çok şey söylenmiştir. Öyleyse doğru yoldayım, ne dersin? Ama sonuç olarak var olduğunu bildiğim halde kabul etmiyorum dünyayı, olamaz diyorum. Dikkat et, kabul etmediğim Tanrı değil. Dünyayı, onun yarattığı dünyayı, Tanrı'nın dünyasını kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum, kabul edemem de. Şunu da söyleyeyim, acıların dineceğine, unutulup gideceğine, kişioğlunun kafasında bütün gülünç çelişkilerin, zavallı bir serap, güçsüz, atom kadar küçük insan zekasının sıkıcı düşünceleri olarak gitip gideceğine, dünyanın sonunda, sonsuz hayatın başlayacağı anda, öylesine değerli bir şeyin olup, bütün yürekleri doldurmaya, tüm nefretleri yatıştırmaya, kişioğlunun işlediği tüm cinayetleri, döktüğü tüm kanı bağışlatmaya yeteceğine, hatta kişioğlunun içindeki tüm kötülükleri silip atacağına inanıyorum. Varsın, gerçekleşecek olsun bütün bunlar. Ama kabul etmiyorum, etmek istemiyorum bunu. Varsın, paralel doğrular da kesişsin, ben de göreyim kesiştiğini, görüp kesiştiler diyeyim. Ama gene de kabul etmem. Ben buyum işte. Alyoşa, böyle düşünüyorum. Artık ciddi konuşuyorum. Bilerek elden geldiğince budalaca bir giriş yaptım ama sonunda inancıma getirdim sözü, çünkü senin istediğin de buydu. Tanrı konusu değil, sevgili ağabeyinin ruhsal kişiliği ilgilendiriyordu seni yalnızca. Ben de anlattım sana. İvan uzun söylevini birden tuhaf bir duygululukla kesmişti. Alyoşa dalgın bakıyordu yüzüne. Peki niçin elden geldiğince budalaca başladın diye sordu. Önce Ruslara özgü bir konuşma olsun diye. Ruslar böyle konularda alabildiğine budalaca konuşuyorlar. Sonra ne denli budalaca konuşurlarsa öze o denli yakın olunur da onun için. Sözlerimiz de o ölçüde açık, anlaşılır olur. Budalalık saftır, kurnazlık bilmez. Ama zeka hileye, sinsiliğe başvurur. Zeka dalavericidir. Budalalıksa dürüst, doğru. Umutsuzluğumu anlatmaya dek vardırırdım işi. İçimi ne denli budalaca dökersem ortaya, benim için o ölçüde iyi olur. Dünyayı niçin kabul etmediğini açıklayacak mısın? Elbette açıklayacağım, sır değildir bu. Sözü oraya getirmek istiyorum zaten. İvan birden küçük, cana yakın bir çocuk gibi gülümsedi. Alyosha onun böyle gülümsediğini hiç görmemişti. Sevgili kardeşim, ahlakını bozmak, inancını sarsmak istediğim yok. Belki de düzelme olanağımı sende arıyorum. 4. Baş kaldırma. Bir itirafta bulunmalıyım sana diye başladı İvan. Kişinin yakınlarını sevebilmesine hiçbir zaman akıl erdirememişimdir. Bence özellikle yakınlarını sevemez kişi. Onları sevemeyince yabancıları da hiç sevemez elbette. Merhametli Johann'la bir azizdir, ilgili bir yazı okumuştum bir zamanlar. Günün birinde soğuktan eli ayağı tutmayan, aç bir ilaç, bir yolcu çalmış kapısını, ısınmak için içeri girmesine izin vermesini dilemiş. Merhametli Johann donmak üzere olan adamı götürüp kendi yatağına yatırmış, sarılmış ona, adamın korkunç bir hastalık sonucu cerahatlanmış, pis kokan ağzına ağzını dayamış, soluk vermeye başlamış. Bunu kendisini zorlayarak görevinin sevmek olduğuna inandığı için, dinsel bir ceza kabul ettiği için yaptığı kanısındayım. İnsanın sevilebilmesi için yüzünü saklaması gerekir. Yüzünü birazcık gösterdi mi sevgi yok olur. Zosimadede de aynı şeyi birçok kez söylemiştir. İnsan yüzünün seven tecrübesiz kimselerin çoğunda sevgiyi öldürdüğünü söylerdi. Ama insanlığın da çok çeşitli sevgisi vardır. Hem İsa'nın sevgisine benzeyen bir sevgidir bu. Biliyorum bunu İvan. Ne var ki ben bilmiyorum, anlayamıyorum da. Benim gibi milyonlarca insan da bilmiyor. Önemli olan şu, kişioğlunun kötü özelliklerinden mi ileri geliyor bu, yoksa yaratılışı mı böyle? Bence İsa'nın insanlara beslediği sevgi, yeryüzü için bir tür mucizedir. Öyle ya bir tanrıydı o. Ama bizler tanrı değiliz. Şöyle düşünelim. Söz gelimi ben çok derinden acı çekiyorum diyelim. Ama benim ne denli derin bir acım olduğunu başka birisi anlayamaz. Çünkü ben değildir, o bir başkasıdır. Hem şu da var, kişioğlu başka birisinin derin acı çektiğini, sanki bu marifetmiş gibi, kabul edemez. Niçin kabul edemez acaba, ne dersin? Çünkü iğrenç kokuyorum, aptal bir yüzüm var. Çünkü bir zamanlar ayağına basmıştım. Sonra acının da türleri vardır. Beni küçük düşürücü bir acıya, söz gelimi açlığa ses çıkarmaz veli nimetim. Ama buna karşılık bir düşünce için çekilen biraz daha soylu bir acıya gelince izin yoktur. Pek seyrek razı olur buna. Çünkü yüzüme bakıp öyle bir düşünce için acı çeken bir insanda olmasını hayal ettiği yüze benzetemez. O anda bütün iyiliklerden yoksun eder beni. Hem kötülük düşünerek de yapmaz bunu. Dilenciler, özellikle soylu dilenciler hiç ortaya çıkmamalı, gazeteler aracılığıyla dilenmelidirler. Yakınlarımıza bazen uzaktan bile soyut bir sevgi besleyebiliriz. Ama yakından hemen hiçbir zaman olamaz bu. Her şey tiyatrodaki, balodaki gibi olsa, dilenciler yırtık pırtık ipek giysileriyle gelseler, zarif danslar ederek dilenseler, o zaman hoşlanılabilir onlardan. Hoşlanılır ama gene de sevilemez. Artık yeter bu konu. Düşüncelerimi açıklamam gerekiyordu sana, o kadar. Genel olarak kişioğlunun acısından söz etmek istiyordum ama iyisi mi yalnızca çocukların acılarından konuşalım. Gerçi delil gösterme olanağımı 10 kat azaltacak bu. Ama gene de çocuklardan söz edelim. Bu benim zararıma elbette. Bir kere çocuklar yakından bile sevilebilir. Hatta pis, yüzleri çirkin olanlar, bana sorarsan çocuğun çirkin yüzlüsü olmaz da sevilebilir. Sonra büyüklerden söz etmememin, onların iğrenç olmasından, sevgiyi hak etmediklerinden başka bir nedeni daha var. Cezalıdırlar. Elmayı yiyip iyi ile kötüyü öğrendiler. Tanrılaştılar. Hala da yemekten vazgeçmiyorlar. Ama çocukların bir şey yedikleri yok. Şimdilik suçsuzdurlar. Çocukları sever misin Alyosha? Sevdiğini biliyorum. Şimdi yalnız onlardan söz etmek istememin nedenini de anlıyorsundur. Yeryüzünde onlar da korkunç acılar çekiyorlarsa babaları yüzündendir bu. Elmayı yiyen babaları yüzünden cezalandırılıyorlar. Başka bir dünyanın olan bu düşünceyi, insan yüreğinin bu dünyada anlayabilmesi olacak şey değildir elbette. Suçsuz hem de böylesine suçsuz bir yaratığın başkaları yüzünden ceza çekmesi olmaz. Şaşıracaksın bu sözüme ya Alyosha. Ben de çok seviyorum çocukları. Şunu unutma, bazen en kalpsiz, gözü dönmüş, kan emici insanlar, Karamazovlar bile çok severler çocukları. Çocuklar çocuk olduğu sürece, söz gelişi 7 yaşına dek, insanlardan çok uzaktırlar. Bambaşka yaratıklardır sanki. Cezaevinde bir haydut tanımıştım. Soymak için geceleri girdiği evlerin aileleriyle birlikte birkaç da çocuk kesmişti. Ama cezaevinde pek sevmeye başlamıştı çocukları. İşi gücü pencereden cezaevinin içinde oynayan çocukları seyretmekti. Çocukların en küçüklerinden birini penceresinin dibine gelmeye bile alıştırmıştı. Çocuk bayağı seviyordu onu. Bütün bunları sana niçin anlattığımı bilmiyorsun değil mi Alyosha? Başımda tuhaf bir ağrı var, içim sıkılıyor. Alyosha endişeyle, yüzün değişti dedi, kendinde değilsin sanki. İvan Fyodorovich kardeşinin söylediğini duymamış gibi sürdürdü anlatmasını. Sırası gelmişken söyleyeyim, Moskova'da bir Bulgar, Çerkezlerin Bulgaristan'da Slavların baş kaldıracaklarından korktukları için bütün ülkede yaptıklarını anlatmıştı bana. Yakıyor, yıkıyorlarmış. Kadınları, çocukları öldürüyorlar. Suçluları kulaklarından tahta perdelere çiviliyor. Sabaha dek orada öyle bırakıyor, sabahta asıyorlarmış ve benzeri ve benzeri. Akıl alacak şey değildi bunlar. Kişioğlunun zalimliğine canavarca diye bir sıfat yakıştırılmıştır. Ama canavarlara büyük bir haksızlıktır bu. Hayvan hiçbir zaman insan kadar zalim, bu işlerde usta olamaz. Kaplan yalnızca parçalar, dişleriyle etlerini kopara kopara yer, bitirir avını, elinden gelen budur. Yapabilecek, elinden gelecek bile olsa, insanları kulaklarından çivilemeyi aklının ucundan geçirmez. Bu adamlar çocuklara, onları analarının karnında hançerlemekten tut da, meme çocuklarını annelerinin gözü önünde havaya atıp, alttan süngüyü saplamaya kadar her şeyi yapmışlar. Annelerinin gözü önünde olması en büyük zevki veriyormuş onlara. Bak, merakımı en çok çeken sahne hangisi? Düşün bir kez, korkudan tir tir titreyen bir anne, kucağında yavrusu, içeriye dolan düşman askerleri. Biraz eğlenmek istiyor canları. Bebeği okşuyorlar, gülsün diye kahkahalarla gülüyorlar. İstedikleri oluyor sonunda, bebek gülüyor. Bu anda askerin biri tabancasını 2 adımdan yüzüne doğrultuyor. Çocuk kahkahalarla gülüyor, tabancayı yakalamak için yumuk yumuk ellerini uzatıyor. Tam o anda artist tetiği çekiyor. Güzel bir sahne değil mi? Niçin anlatıyorsun bütün bunları abi diye sordu Alyosha. Bence şeytan diye bir şey gerçekte yoksa, kişioğlu uydurmuşsa onu kendine bakarak, kendisine örnek alarak uydurmuştur. Yani Tanrı gibi. İvan gülümsedi. Hamlet'te Polonius'un dediği gibi taşı gediğine yerleştirmeyi çok iyi beceriyorsun. Kendi sözümle yakaladın beni ama olsun varsın memnunum. Kişioğlu kendisini örnek alarak yaratmışsa iyidir senin Tanrın. Bütün bunların için anlattığımı soruyorsun. Gördüğün gibi bir takım küçük olayları biriktiriyorum. İnanır mısın, gazetelerden, kitaplardan bu çeşit küçük olayları kesip alıyor ya da defterime not ediyorum. Oldukça zengin bir koleksiyonum var. Yukarıda anlattığım olay da girdi koleksiyona kuşkusuz. Ama yalancıdır onlar. Bizim yaptığımız Çerkezlerinkini bastıracak olaylardan da var koleksiyonumda. Bilirsin, bizde sopa kırbaç çok geçerlidir. Ulusal bir özelliğimiz olmuştur artık. İnsanları kulaklarından çivilemek anlamsız bir şeydir bizde. Ne de olsa Avrupalı sayılırız. Ama sopada, kırbaçta bizim olan bir şey vardır. Bırakamayız ikisini. Avrupa'da dayak kalkmış, sözde hiç kimseyi dövmüyorlarmış artık. Anlayış mı düzelmiş, yoksa insanın başka bir insanı kırbaçlamasını yasaklayan yasalar mı çıkmış, her neyse. Bu kez bizdeki gibi ulusal bir yol bulmuş onlar da kendilerine. Öylesine ulusal bir yol ki, her ne kadar dinde kıpırdama başlayalı beri, toplumumuzun üst tabakalarında benimsenmek isteniyorsa da, bizde yerleşemez gibi geliyor bana. Fransızcadan çevrilmiş nefis bir broşürcük var elimde. Daha pek yakında, topu topu 5 yıl önce, sanırım ancak idam edilmeden kısa bir zaman önce tövbekar olmuş, Tanrı'yı tanımış, Richard adında 23 yaşında bir haydutun, bir katilin idam edilişini anlatıyor. Richard piçmiş, daha 6 yaşındayken İsviçreli bir dağ çobanı ailesine armağan etmişler onu. Çoban ailesi işte kullanmak için büyütmüş Richard'ı. Çocuk yabani bir hayvan yavrusu gibi yetişmiş. Çobanlar hiçbir şey öğretmemişler ona. Hatta daha 7 yaşındayken yağmurlu soğuk havalarda yarı çıplak yarı aç sürünün başına yollamaya başlamışlar onu. Bunda bir kötülük bulmuyorlarmış elbette. Tersine yaptıklarının doğru olduğuna inanıyorlarmış. Richard bir eşya gibi armağan edilmemiş miydi kendilerine? Yemek vermeyi bile gereksiz buluyorlardı ona. Richard şöyle anlatıyor. İncil'deki yolunu şaşırmış evlat gibi müthiş yemek istiyordum. Satış için semirtilen domuzların kepek bulamacına bile can atıyordum, onu bile vermiyorlardı. Domuzların yemliğinden çalınca da dövüyorlardı. Çocukluğum, delikanlılık çağım böyle geçti. İyice büyüyüp güçlenip kendim hırsızlığa çıkıncaya dek çektim bunları. Yabani genç Cenevre'ye gelip bir işe girmiş, gündelik kazancını içkiye veriyormuş. Yabani bir hayvanınkinden farksızmış yaşayışı. Sonunda yaşlı bir adamı öldürüp soymuş. Yakalamışlar onu, idam cezası vermişler. Bu gibi durumlarda fazla duygulu davranmazlar orada. Cezaevindeyken Richard'ın çevresini bir sürü protestan papazı, türlü dinsel kuruluşların üyeleri, yardımsever bayanlar ve benzeri sarmış. Okuma yazma öğretmişler ona, İncil'i anlatmışlar, vicdanını uyandırmışlar. Birçok düşünceler aşılamışlar, öğütler vermişler ona, ezmişler onu. Durmadan gevezelik etmişler anlayacağın, sonunda mağrur bir tavırla itiraf etmiş suçunu adamcağız. Mahkemeye bir yazı yazarak kendisinin bir canavar olduğunu ama sonunda mutluluğa eriştiğini, Tanrı'nın onu ışığa kavuşturduğunu bildirmiş. Cenevre ayağa kalkmış. Dindar, iyi yürekli Cenevreliler cezaevine koşmuş. Sarılıp kucaklamışlar, öpmüşler Richard'ı. Kardeşimizsin sen bizim, Tanrı ışığa kavuşturdu seni. Richard duygulu duygulu ağlarmış hep. Evet, kutsal ışığa kavuştum. Çocukluğumda ilk gençlik yıllarında domuz yemini çalıp yemeye fırsat arardım. Oysa şimdi kutsal ışığa kavuştum, Tanrı'nın kulu olarak öleceğim. Evet Richard, Tanrı'nın kulu olarak öl. Kan döktün, Tanrı'nın adına ölmek gerekiyor. Domuzların yemine göz diktiğini, hayvanların yemini çaldın diye dayak yediğin, çok kötü bir hareketti bu, hırsızlık yasaktır dinde, zamanlar, Tanrı'yı tanımadığın için suçsuzsun. Olsun varsın, kan döktün, ölmen gerekiyor. Son gün gelmiş, Richard durmadan ağlıyor, bu benim en mutlu günüm, Tanrı'ya gidiyorum diye yineliyormuş durmadan. Evet diye bağırıyormuş papazlar, yargıçlar, yardımsever bayanlar. Senin en mutlu günün bu, Tanrı'ya gidiyorsun çünkü. Kimi arabayla, kimi yayan, hep birlikte Richard'ın bindiği cezaevi arabasının arkasından yürüyorlarmış. Giyotinin yanına geldiklerinde, öl kardeşimiz diye bağırmaya başlamışlar Richard'a. Tanrı adına öl, çünkü sen de kavuştun kutsal ışığa. Kardeşlerinin öpücükleri arasında Richard kardeşi merdivenlerden çıkarmışlar, başını bıçağın altına koymuşlar. Kutsal ışığa kavuştuğu için boynunu gene kardeşçe uçuruvermişler. Son derece ilginç bir olay bu. Broşürü protestanlığı savunan yüksek tabakadan bir takım Rus hayırseverleri Rusça'ya çevirmiş, Rus halkının aydınlatılması için parasız olarak gazetelere, dergilere dağıtmış. Richard olayının özelliği ulusal olmasındadır. Kutsal ışığa kavuştu, kardeşimiz oldu diye bir kardeşimizin boynunu uçurmak, gerçi anlamsız bir davranıştır bizim için. Ama gene söylüyorum, bizim de bundan aşağı kalmayan kendi usullerimiz vardır. Biz eskiden beri dövmekten zevk duyarız. Nekrasov'un bir şiiri vardır. Bir köylünün atının gözlerine, tatlı bakışlı gözlerine kırbaçla nasıl vurduğunu anlatır. Bilmeyen var mı bu şiiri? Rusluk budur işte. Arabasına taşıyabileceğinden fazla yük vurulmuş, zavallı at çamura batmış, arabayı çıkaramamaktadır. Köylü yapıştırır kırbacı, öfkeyle ne yaptığını bilmeden vurur, dövmenin verdiği zevkten sarhoş olmuş, var gücüyle habire vurur. Gücün yetmese bile çıkaracaksın bu arabayı, gebersen de çıkaracaksın. Zavallı at çırpınır, köylü bu kez kendini korumaktan yoksun hayvanın ağlamaklı, tatlı bakışlı gözlerine vurmaya başlar. At son bir gayretle çekip çıkarır arabayı, eve kadar hep titreyerek, hiç soluk almadan, tuhaf bir biçimde yan yan seke seke yürüyerek, garip, çirkin bir biçimde gider. Nekrasov pek müthiş anlatmıştır bunu. Oysa yalnızca bir attır bu. Tanrı'nın kırbaçlanmak için yarattığı bir at. Tatarlar böyle akıl verdiler bize, kırbacı da armağan bıraktılar. Ama yalnız atlar değil, insanlar da kırbaçlanabilir. Söz gelimi, aydın, okumuş bir bey, eşiyle birlikte 7 yaşındaki öz kızını kırbaçlıyor. Ayrıntılarıyla yazmışımdır bunu defterime. Kırbacın kalın olmasından hoşnuttur bey baba. Daha oturaklı olurmuş, öz çocuğuna oturtmaya başlamış böylece. Kırbacı her indirişinde kendinden daha bir geçen kimseler tanırım. 1 dakika, 5 dakika, 10 dakika kırbaçlar gittikçe hızlanır, kızışırlar. Çocuk bağırır, sonunda sesi kısılır zavallının, solumaya başlar. Baba, baba, babacım, babacım. Bu anlattığım olay uğursuz, çirkin bir rastlantıyla mahkemeye aksetmiş. Adam bir avukat tutmuş. Rus halkının avukatlara ablakat, kiralık vicdan adını takması hayli eskidir. Avukat adamı savunmak için yırtınıyormuş. Öylesine basit, olağan bir olay ki bu. Ama ne yaparsınız, günümüzün yüz karası mahkemeye kadar geldi. Bir baba kızını dövmüş, hepsi o. Jüri yeter bulmuş bu sözleri, odalarında toplanıp adamın suçsuz olduğuna karar vermişler. Zavallı adamın kurtulmasına sevinen halk sevinç çığlıkları atmış. Eh ben yoktum orada, olsaydım bu canavarın adına bir öğrenci bursu konulmasını önerirdim. Hoş tablocuklardır bunlar. Ama çocuklarla ilgili daha güzelleri de var bende Alyosha. Rus çocukları üzerine çok pek çok olay topladım. 5 yaşında küçük bir kız çocuğundan anne babası nefret ediyormuş. Hem okumuş, saygıdeğer memur kişilermiş.